satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu, ben Bilal Çetin,
ben Fatih Atik
ve teknik yapımdaki arkadaşımız Arzu Usta ile birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Satır Arası programında bugün Türkiye ve dünya gündeminin önemli meselelerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü. Tüm Türkiye'de ve yurt dışı temsilciliklerimiz de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlanacak. Ve Cuma günü de Mübarek Kurban Bayramı tüm İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve tüm Müslümanlar tarafından idrak edilmeye başlanacak. Şimdiden dinleyicilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ve Mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış, refah ve kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz. Fatih Atik, istersen 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin tarihinde önemli bir tarih. Türkiye'yi ve Türk milletini işgal etmek isteyen, boyunduruk altına almak isteyen müstemleke ve işgalci güçlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin kazandığı zaferin yıl dönümü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunun yıl dönümü. Aslında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı iyi idrak etmek gerekiyor, iyi anlamak gerekiyor. 1920'li yıllarda Türkiye'yi işgal etmek isteyenler, Türkiye ve Türk milleti üzerine planlar yapanların neyi amaçladıklarını ve buna karşı Türk milletinin nasıl bir destan yazdığını asla unutmamak gerekiyor. Ben şöyle düşünüyorum, çünkü o işgal planları, Türkiye üzerindeki oyunlar hala devam ediyor. Ve Türkiye üzerindeki emelleri olanlar hala var ve biz hala bir kurtuluş savaşı sürecindeyiz.
Kesinlikle öyle. O günden bugüne bakıldığında yine ben de senin dileklerine katılıyorum. Tüm dinleyicilerimizin hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hem de Kurban Bayramları'nı tebrik ediyorum şimdiden. Dediğin gibi yalnız ortak bir nokta var, kurtuluş savaşı dedin sen. O gün de taşeronlar eliyle iş yaptırıyorlardı. Bugün de yine aynı şekilde taşeronlar eliyle Türkiye'ye karşı mücadele ve savaş vermeye devam ediyorlar. Türkiye de bunlarla mücadele ediyor. O zaman bunu kim yapıyordu? Yunanistan. Yunanlılar Osmanlı İmparatorluğu'ndan isyan ederek ayrıldıktan sonra yine batılı güçlerin kışkırtmalarıyla Türkiye'nin işgalinde en önemli, Anadolu'nun işgalinde en önemli figüranlardan bir tanesi Yunanistan oldu. Hı hı. Tabii Büyük Kurtuluş Savaşı kahramanlarını Atatürk başta olmak üzere şükranla ve minnetle anıyoruz. O mücadele verilmeseydi biz bugün bu topraklarda hiçbirimiz yaşıyor olmayacaktık. Dolayısıyla senin dediğin gibi bu mücadelelerin, bu savaşların hakkını teslim etmek lazım. Çünkü yokluktan verilmiş bir mücadele. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na gelene kadar 1919'da başlıyor mücadele. Evet. Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla. O günden 30 Ağustos'a gelinceye kadar, hı hı, yokluk içindeki bir ülkenin, gariban bir halkın, elinde silahı kalmamış, hiçbir şey kalmamış, her tarafından işgale uğramış bir halkın mücadelesi gerçekten ibretlik bir mücadele. Zaten bu mücadelenin sonunda Çanakkale ile başlıyor aslında. Çanakkale Zaferi ile başlıyor. Hem Birinci Dünya Savaşı'nı uzatıyor hem de Türkiye'nin böyle bir mücadeleye, Kurtuluş Savaşı'nı vermesine vesile olan, hı hı, tarihler ve gelişmeler. Cümlenin başındaki söze geri döneyim. O gün Yunanistan bu taşeronluğu yapıyordu. İngilizlerin, hı hı, adına Türkiye'yi, Anadolu'yu, hı hı, yakıp yıkarak Polatlı'ya kadar gelmişlerdi. Ama verilen mücadelenin ardından 6 Eylül Balıkesir'in kurtuluşu, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu. Biliyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla Yunanistan'a...
Değerli dinleyiciler, bu arada hatırlatalım. Fatih Atik Balıkesirli, ben de Bilal Çetin İzmirliyim. Bunu da belirtelim.
O yüzden memleketlerimizin adını da geçirmiş olduk.
Evet.
Kısa bir süre var işte. 30 Ağustos zaferinden sonra ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini veriyor Atatürk. Ve ondan sonra bu iş, tabii daha öncesinde veriyor bu emri.
Evet.
Yunan askerlerini İzmir'den denize döküyoruz. Hı-hı. Hep o belgesellerde İzlediğimiz görüntüler bir kere daha gözümün önünde canlanıyor.
Evet.
İzmir'e girişi Türk askerinin, ondan sonra Yunan bayrağının indirilip Türk bayrağının çekilmesi, hep o günleri yad ediyoruz. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman Türkiye yine
Şimdi sen biraz
taşeronlarla karşı
önce
karşıya.
Fatih Atik biraz önce dedin ki düşman askeri, Yunan askeri Polatlı'ya kadar gelmişti. Polatlı'daki top sesleri Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden duyuluyordu. 1920, 21, 22, 23, 23'te Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Polatlı'da Yunan askeri Polatlı'ya kadar gelirken ve oradan top sesleri duyulurken Türkiye Büyük Millet Meclisi düşman askeri tarafından bombalanmamıştı. Ama biz 15 Temmuz 2016 tarihinde ne gördük? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, Kurtuluş Savaşı'nı idare eden, Kurtuluş Savaşı'nı yönlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı terör örgütüne mensup teröristler tarafından bombalandığını gördük. Ve bu bombayı atan teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli rütbelerde subaydı. O zaman düşman belliydi. Yunan askeri düşmandı. Biz o düşmana karşı Türk milleti olarak mücadelemizi verdik ama 15 Temmuz 2016 tarihinde düşmanın içimizde olduğunu gördük. Düşman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine kadar sızmıştı, Genelkurmay'ın içine kadar sızmıştı. Hatta Genelkurmay Başkanı'nın özel kalem müdürü ve emir subayı bu hain çete ile beraber birlikte hareket ediyordu. Bence bu daha vahim bir tablo. 15 Temmuz 2016'da karşılaştığımız tablo 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk milletinin ortaya koyduğu zafer ne kadar önemliyse 15 Temmuz 2016 tarihinde de Türk milletinin ortaya koyduğu zafer bence çok önemli. Çünkü düşman içimizdeydi. Biz içimizdeki düşmana karşı mücadele ettik. Kurtuluş Savaşı'nda düşman belliydi. Düşmana karşı biz destan yazdık. Ama bu sefer içimizdeki düşmanlara karşı destan yazdık. Onun için programın başında söyledim. 30 Ağustos'ları Kurtuluş Savaşı'nı unutmamamız lazım. O verilen mücadeleleri unutmamamız lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleleri unutmamamız lazım. O zaman Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında nasıl düşmana karşı mücadele verdiyse 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde içimizdeki düşmanlara karşı, tabii bunun dış bağlantıları da var, onları da kimse inkar edemez, onlara karşı destan yazmıştır. Bunları da hatırlatmak isterim.
Tabii 15 Temmuz'da Kurtuluş Savaşı mücadele anlamında dediğin gibi birbirine çok yakın. Hatta 15 Temmuz içerideki hainler. Böyle bir ihanet yok.
Evet.
Yani bu ihanetin affı da yok. Bu yargılamalar devam ediyor. Şimdi bayram tatili nedeniyle ara verildi davaları ama yani Akıncı'da o uçakları kaldıran pilotların, bu emirleri veren sözde generallerin affı mümkün değil yani. Bunlar öyle bir ihanetin içinde oldular ki bunların yaptığını Yunanlı yapmadı.
Evet.
Öyle diyeyim yani. Öyle diyeyim halk tabiriyle. Bunların verdiği zararı ve yaptığı ihaneti Yunanlı başka bir ülkenin askeri yapmadı. Ve o gün verilen mücadeleye bak. Polatlı dedik. Polatlı, şimdi biz Ankara'dan yapıyoruz yayını. O günün imkanlarını düşün. Polatlı dediğin yer 70 kilometre. Şu an bulunduğumuz yeri 70 kilometre. Buraya kadar gelmişler. Anadolu'nun ortası. Buradan söküp atıyorsun, kazıya kazıya gidiyorsun ve 500 kilometre. İzmir'le Ankara'nın mesafesi 550 kilometre mi? 500,
600
600
kilometre.
kilometrede. Yani 500 kilometre bu Yunan askerini söke söke, kazıya kazıya gidiyorsun ve elde bir şey yok yani. Onların elinde İngiltere'nin verdiği malzemeler var. Bugün Amerika nasıl PKK'ya veriyorsa, YPG'ye
Evet.
veriyorsa, bize bir şey vermiyorsa. O gün de elde avuçta bir şey yok doğru düzgün. Sabanlarla, işte omuzlarda taşınan bombalarla bu mücadeleyi vermişler. Bugünkü mücadelenin daha büyük bir mücadele. Şimdi o gün sadece karadan girip fiziken işgal girişiminde bulundular. Şimdi insanların ruhlarını, beyinlerini, kalplerini işgal ediyor bu alçaklar. Yani toplumun bütün zerrelerine öyle nüfuz etmişler ki ve bunu ne için yapıyorlar? Ne adına yapıyorlar? Din adına, İslam adına. Ve bu vatandaşın kutsal bilgi ne varsa bu terimleri kullanarak insanların gönlüne giriyorlar. Saf Anadolu insanının gönlüne giriyorlar. Ve o Anadolu insanının verdiği parayla alınmış silahlarla da kendi memleketini bombalıyorlar. Onun için dedim yani bunların yaptığı ihaneti Yunanlı yapmadı. Fakat oradan devam edecek olursak şimdi 30 Ağustos'tan sonra tabii bu bir askeri zafer. Türkiye bu bağlamda kendi bölgesinde askeri zaferler kazanmaya devam ediyor. Şimdi 30 yıldan beri devam eden bir PKK, 40 yıl olacak neredeyse, mücadelesi var. bu son dönemde FETÖ operasyonlarından sonra 15 Temmuz'un ardından bu hainler ordudaki görevlerinden atıldıktan sonra Türkiye'nin PKK ile mücadelesi, terör örgütüyle mücadelesi görülmemiş noktaya geldi. Şu anda PKK sayısal olarak Türkiye içinde eylem yapamaz duruma getirilmiş vaziyette. Doğu ve Güneydoğu'da girilemeyen ne kadar yer varsa o da acı bir şey. Tırnak içinde söylüyorum. Girilemeyen diye bir şey olabilir mi? Ama bu noktaya gelinmişti. Yapılan operasyonlarla jandarmanın, Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğiyle ve koordinasyonuyla yapılan operasyonların ardından Türkiye içinde artık eylem yapamaz noktaya geldiler. Bir ikinci şey, devlet vatandaşla öyle bir irtibat kurdu ki bu daha da derinleştirilmesi lazım. Şu anda dağa çıkışlar Türkiye içinden sona ermiş durumda. Hı hı. Bu Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantılarında verilen raporlarda ve diğer noktalarda devletin değişik kademelerinde resmi kayıtlardan bahsediyorum. Hı hı. Ama sadece Türkiye içindeki, bu yurt içindeki operasyonlarla sınırlı kalmadı. Türkiye 15 Temmuz ihanetinden sonra çok büyük bir operasyon yaptı. Fırat Kalkanı'nı gerçekleştirdi. Şu anda orada 5000 kilometrekarelik bir alana hükmediyorlar. Belki biraz daha küçük. Şimdi yeni operasyonlar gündemde. Bu kez yine o taşeronlara karşı hem FETÖ ile mücadele ediyorsun hem de PKK ile mücadele ediyorsun. Kuzey Suriye'de Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini sağlamak için yeni operasyonlara girişmesi muhtemel. Zaman zaman girip çıkma hadiseleri de oluyor. Bu çerçevede dediğim gibi Türkiye askeri mücadelesini sürdürüyor.
Tabii bu arada sadece PKK'ya değil DAEŞ terör örgütüne karşı da büyük bir mücadele veriliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında Türkiye tarafından. Ve ben şuna inanıyorum, DAEŞ terör örgütüyle samimi olarak mücadele eden dünya üzerinde tek ülke Türkiye. Yani bazı ülkeler DAEŞ terör örgütüyle mücadele ediyoruz görüntüsü altında DAEŞ terör örgütüne destek veriyorlar. Onların eylemlerini destekliyorlar. Hatta onlara lojistik yardımda bile bulunduklarını biliyoruz. Ama Türkiye DAEŞ terör örgütüyle mücadelesini samimi ve kararlı bir şekilde sürdürüyor. Suriye'de yapılan operasyonların amaçlarından biri de o. Hem DAEŞ'e hem YPG terör örgütüne orada alan kazanmasını engellemek. Hem de yurt içinde yapılan operasyonlarda DAEŞ terör örgütüne büyük darbeler vuruluyor. Onu hepimiz biliyoruz. Hatırlarsan 15 Temmuz öncesinde DAEŞ terör örgütü Türkiye'de pek çok eylem gerçekleştirdi. İşte benim hatırlayabildiğim en son İstanbul Reyna'daki saldırı. Reyna'daki saldırıyı DAEŞ terör örgütü gerçekleştirdi ve pek çok saldırı gerçekleştirdi DAEŞ terör örgütü. Ancak 15 Temmuz'dan sonra DAEŞ terör örgütünün de Türkiye'de eylem gerçekleştiremez bir noktaya geldiğini görmek bizim için sevindirici. Hı hı. Neden? Çünkü artık Emniyet İstihbarat, Genelkurmay İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatı DAEŞ terör örgütüne karşı çok kararlı bir mücadele yürütüyor. Emniyet içindeki ve diğer birimlerdeki Fethullahçı terör örgütü mensupları temizlendiği için artık DAEŞ terör örgütünün eylemlerine karşı daha net ve doğru istihbaratları alınıyor. Bu örgüt mensupları, bu teröristler eylemlerini yapmadan önce müdahale yapılarak bunların eylem yapma kabiliyetleri ortadan kaldırılıyor. Pek çok olay var bununla ilgili biliyorsun. İstanbul'da, Antep'te, Diyarbakır'da, Ankara'da DAEŞ terör örgütü militanları evlerinde basıldı. Silahlarıyla, bombalarıyla beraber yakalandı. Bu da Türkiye'nin DAEŞ terör örgütüne karşı ne kadar ciddi mücadele verdiğini, ne kadar kararlı mücadele verdiğini de bir göstergesi.
Şüphesiz öyle. Şimdi bir de tabii Türkiye'nin dışıyla alakalı olarak bakıldığında Barzani Irak-Kürdistan evet. Bölgesel Yönetimi'nin referandum iddiasını da konuşmak lazım.
Tabii şimdi 25 Eylül'de referandum yapılması kararı alındı Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından. Eylül ayında bu Irak'ta yapılacak referandumla ilgili tartışmalar kamuoyunda çok yoğun bir şekilde gündeme gelecek. Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi 25 Eylül'de referandum yapma kararı aldı ama bu referanduma bütün herkes karşı çıkıyor şu anda. Referandumu destekleyen hiç kimse yok. Irak Merkezi Yönetimi bu referanduma karşı çıkıyor. Türkiye bu referanduma karşı çıkıyor. İran referanduma karşı çıkıyor. Ve Amerika referanduma karşı çıkıyor. Bölgesel Kürt Yönetimi referandum kararını destekleyen hiç kimse yok. Tabii Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yaşayan sadece Kürtler yok. Orada Türkmenler var, Araplar var. Türkmenler ve Araplar da karşı çıkıyorlar bu referanduma. Türkiye'de bu konudaki tavrını net olarak ortaya koydu. Hem Dışişleri Bakanlığımız yazılı açıklama yaparak yapılacak referandumun hem Irak için hem bölge için bir fayda getirmeyeceğini, aksine zarar getireceğini ifade ettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Kuzey Irak'ta yapılacak referanduma Türkiye'nin karşı olduğunu net olarak ifade ettiler.
Peki niye ısrar ediyor bu konuda
Ama
Barzani?
Barzani hala ısrar ediyor. Onu görüyoruz. Yaptığı açıklamalarda sürekli olarak 25 Eylül'de referandumun yapılacağını ifade ediyor. Bu ısrarın arkasında ne var tabii onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Tabii orada şöyle bir sıkıntıları var onların. Barzani tek başına o bölgeye hakim gibi görünse de aslında değil. Kerkük'ü falan da için içine kattılar. Orada Türkmenler var. Bir de KDP var asıl. Talabani'nin partisi var orada. Şu an Irak Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı olarak görülen, bilinen Talabani'nin de ekibi var. Orada her gün böyle bir takım girişimler oluyor. Barzani bu noktada biraz sesini yüksek çıkartarak yüksek sesten bunu duyurdu. Ama ben orada şöyle bir şey olacağını düşünüyorum. Bu kadar devletin karşı çıktığı bir noktada referandum iddiasını bir al-ver oyununa dönüştürüyormuş gibi geliyor bana. Çünkü orada şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Irak merkezi yönetimi satılan petrolden Kürdistan bölgesel yönetimine, Kuzey Irak bölgesel yönetimine gerekli payı aktarmıyor. Bu nedenle de orada yeteri kadar işte ekonomide yapılan açılımlar gerçekleştirilemiyor. Maaşları falan ödeyemiyorlar. Orada ciddi bir şey var. Ekonomik sıkıntı da yaşıyorlar. Ayrıca bir de Irak anayasasına göre bazı düzenlemelerde, bazı yönetim birimlerinde Kürt kökenli isimlerin görev alması gerekiyor. Mesela başbakan Arap olursa Cumhurbaşkanı Kürt olacak. Veya işte meclis başkanı Kürt olacak falan. Sünni olacak, Şii olacak. Bir takım değişiklikler var orada. Bu noktada Irak Anayasası'nda yazmasına rağmen Barzani taraftarlarına yeteri kadar hak tanınmadı. Bu konuda da destek de bulamıyor. Benim düşüncem bu referandumu bir koz olarak gösterip işte alamadığı o hakları hem petrol payını hem bu takım bunun gibi yönetsel bir takım yetkilerine yeniden kavuşmak niyetindeler diye düşünüyorum. Çünkü ne Türkiye buna razı ne İran buna razı. Bölgesel iki güç buna destek vermezse zaten bu ülkenin orada hayatiyet kazanması mümkün değil. Barzani şunu diyor. Biz Türkiye için güven noktasıyız diyor. Aynı şey Barzani için de geçerli. Çünkü PKK'nın DEAŞ'in hedefinde biliyorsun Barzani yönetimi vardı. Bizim orada çok tartışılan başka kampımız var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Erbil'e çok yakın başka kampı var. DEAŞ oraya yöneldiğinde savunmasını bizim Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yaptı. Mehmetçik yaptı. Oradaki fırtına obüsleriyle püskürttüler. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir iki tankımızı da orada vurdular. Bir zarar gelmedi ama DEAŞ'liler vurdu. Dolayısıyla Barzani'nin güvenliği noktasında da Türkiye'nin büyük katkısı var. Ayrıca PKK zaten Barzani'yi götürmek için defalarca suikast girişiminde bulundu, başka şeyler yapıldı falan. Tüm bunları göz ardı edemezler oradaki yöneticiler. Dolayısıyla ben daha fazla zorlayacaklarını düşünmüyorum ama pazarlık için sonuna kadar direnebilirler. Ona bakabiliriz. Tekrar biz Türkiye'nin tarafına dönelim. Şimdi gelinen noktada Suriye konusuna bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri oradaki PKK devletini kurduracak gibi. Yani artık buradan bir gelişmeler bunu gösteriyor. Türkiye kendi oyununu kuracak. O ara çok önemli ziyaretler oldu geçtiğimiz haftalarda. İran Genelkurmay Başkanı geldi. Rusya Genelkurmay Başkanı geldi. İngiliz istihbaratı buradaydı. Rus istihbaratı Ankara'daydı. Yani görünen o ki oradaki bu yapıya karşı bu üç devlet ortak hareket edecek. Ve öyle bir noktaya geliyor ki herhalde operasyon kaçınılmaz olacak. İran'la Türkiye'nin böyle yan yana gelmesi sence nasıl okunmalı?
Şimdi tabii Türkiye şu anda Suriye denkleminde kilit ülke konumuna geldi bence. Senin de söylediğin gibi İran Genelkurmay Başkanı geldi, Rusya Genelkurmay Başkanı geldi ve geçen hafta bir de Amerika Birleşik Devletleri Milli Savunma Bakanı da
Matiz de buradaydı, evet.
Türkiye'ye geldi. Tabii bu Türkiye'nin Suriye konusunda kilit ülke konumuna geldiğini gösteren bir tablo. Suriye'de Türkiye ile Suriye arasında uzun bir sınır var. Suriye'de bir adım atılacaksa Türkiye olmadan bir adım atılması çok mümkün görünmüyor. Bazı çevreler Suriye konusunda Türkiye'yi denklemden çıkartmaya uğraşıyorlar ama Türkiye'nin ve hükümetin de pek denklemden çıkmaya niyeti yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli tekrar ediyor biliyorsun. Suriye'deki gelişmelere seyirci kalmayacaklarını, Suriye'den Türkiye'yi tehdit eden bir tablo ortaya çıktığı zaman anında müdahale edeceklerini sürekli vurguluyor Sayın Cumhurbaşkanımız ve diyor ki bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu kimse göz ardı etmesin. Türkiye'nin de reflekslerini kimse ölçmeye kalkmasın. Türkiye bir gece ansızın gelebiliriz diyorsa gelir. Suriye'de çünkü kurulacak bir terör koridoru Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendirir. Ve bu nedenle de Türkiye böyle bir terör koridoru kurulmasına kesinlikle müsaade etmez. Ama bakıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de terör örgütüyle iş tutma konusunda kararlı. PYD'ye silah yardımı yapıyor. PYD'ye yapılan silahların PKK'ya geçtiğini hepimiz biliyoruz. Güvenlik kaynakları, istihbarat kaynakları bunları ifade ediyorlar zaten. Ama herkes şunu dikkate almak zorunda. Suriye'de bir adım atılacaksa Türkiye'siz bir adım atılmaz. Tabii İran ve Türkiye yakınlaşması da bu arada önemli. Geçen hafta İran Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye'ye yaptığı ziyaret çok önemli. Kandil biliyorsun PKK'nın yuvası durumunda ve Kandil'in bir kısmı İran topraklarında. PKK'ya yönelik Kandil'de Türkiye ile İran arasında ortak bir operasyon da yapılabileceği, hatta bu konuda anlaşma olduğu geçen hafta gazetelere yansımıştı. Yani Türkiye hala bölgede en önemli ülke konumunda, Suriye denkleminde en önemli ülke konumunda ve Suriye'deki yaşanacak gelişmeler konusunu Türkiye en yakından takip ediyor ve etmeye devam edecek. Afrin'de olabilecek gelişmelere karşı da Türkiye dikkatli bir şekilde orayı izliyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri de teyakkuz halinde. Her an Suriye'den gelebilecek tehlike ve tehditlere karşı orada gerekli bütün askeri tedbirler alınmış durumda. Bunu da ifade etmekte fayda
Tabii
görüyorum.
sınırda müthiş bir yığınak yapıldı. Türkiye'nin askeri teknolojisi de eskisi gibi değil. Yani şu anda Atak helikopterleri, Heron şeyler, insansız
İnsansız
hava
hava araçları,
araçları, diğer uzaktan üretilen menzilleri epey yüksek. Şimdi bizim ürettiğimiz füzeler de var yani. Milli Savunma Bakanlığı üretiyor Aselsan. Onların isimlerini hatırlayamıyorum ama Türkiye'nin askeri potansiyelini de küçümsememek lazım. Zaten kendi imkanlarıyla çoğunu üretiyor. Dolayısıyla bir şey olduğunda kimseye muhtaç olmadan bu operasyonu yapabilecek güçte Fırat Kalkanı'nda da bunu gördük. Tabii şimdi bizi yurt dışında dinlediği için sevgili yurttaşlarımız, vatandaşlarımız, bu Cumhurbaşkanı'nın bir çağrısı vardı. Almanya'da da seçimler yakınlaşıyor. Konudan konuya geçiyoruz ama tüm konulara değinmekte fayda var.
Bu konuya geçen hafta da değinmiştik ama önemine binaen bu
Bir
hafta da
daha
değinmekte
konuşalım.
fayda görüyoruz.
Çünkü şimdi bu Almanya belli ki bu tansiyonu düşürmüyor. Yani iç politika malzemesi olmaya devam ediyor Türkiye. Zaten iki konu vardı. Bir Türkiye karşıtlığı, bir de Amerika karşıtlığı. Ama Amerika karşıtlığından da bir noktaya kadar vazgeçiyorlar. Türkiye ile ilgili politikaları ve söylemleri bir türlü değişmiyor. Şimdi ben en çok dikkatimi çeken şey şuydu. Daha önce de konuştuk ama Türkiye'de referandum yapılırken hatırla, Alman devlet televizyonunda 3-4 dakikalık Türkçe metinler yayınlandı. Türkçe programlar yayınlandı ve diyorlardı ki hayır oyu kullanın. Diktatöre karşı hayır oyu kullanın diye devlet televizyonunda yayınlar yapıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı bu Türkiye karşıtlarına oy vermeyin dendiği zaman bizim iç işlerimize müdahale ediyorsunuz diyorlar. Yani böyle bir şey söylenebilir mi? Almanya kendisiyle o kadar çok çelişiyor ki bu noktada. Türkiye'yi artık kendilerine bir hedef olarak koydular ve bir hasım olarak görüyorlar. Oradaki kendileri bunu yaptığı zaman Türkiye'nin içindeki referandum Almanya'yı ne ilgilendiriyor? Bunu biz anlayamadık ama hayır oy kullanın diye kampanya yapan Almanlar Cumhurbaşkanı oy vermeyin dediğinde ortalığı ayağa kaldırdılar. Yani bunlar bu huylarından vazgeçmeyecekler sevgili Bilal.
Ama ben Almanya'da yaşayan binlerce vatandaşımız var ve onlar seçimlerde oy kullanacaklar. Ben Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrısına kulak vererek gereğini yapacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü Almanya aslında Almanya'da Türkiye karşıtlığı yok. Almanya'da şu anda Erdoğan karşıtlığı var.
Tabii.
Merkel'de ve diğer Alman siyasetçilerde. Ama bizim orada yaşayan vatandaşlarımız bunun gereğini yapacaktır. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eylül ayında yoğun bir yurt dışı programı da olacak Fatih Atik. 10-11 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ı ziyaret edecek. Kazakistan biliyorsun Orta Asya'da önemli bir ülke. Ve Türkiye-Kazakistan ilişkileri de çok önemli. O yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Eylül tarihlerindeki Kazakistan ziyareti önemli. Arkasından da Azerbaycan'a gidecek. Azerbaycan'da iki devlet, bir millet olduğumuz bir ülke. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti de hem Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hem bölgesel işbirliği açısından büyük önem taşıyor. Ve arkasından da 19-25 Eylül tarihlerinde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a gidecek. Ve tabii New York temaslarında da önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Türkiye'nin politikaları, Türkiye'nin duruşu hakkında önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Geçen hafta da biliyorsun Cumhurbaşkanımız Ürdün'ü ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım Singapur ve Vietnam'ı ziyaret etti. Tabii bu ziyaretler çok önemli. Türkiye'nin aktif dış politikasını gösteren önemli ziyaretler. Türkiye doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün coğrafyada aktif bir dış politika izlemeye devam ediyor. Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Biraz da istersen Kurban Bayramı ile ilgili de konuşalım. Kurban Bayramı Müslümanların iki kutsal bayramından birisi Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Tabii Kurban Bayramı bütün İslam dünyasında idrak edilecek ve özellikle kurban etlerinin dağıtılması konusunda Türkiye'de sivil toplum örgütleri yoğun bir çaba gösteriyorlar. Kızılay'ından, Diyanet Vakfı'ndan başta olmak üzere bütün sivil toplum örgütleri organizasyonlar yaptılar. Ve bu organizasyonlarıyla kurban etlerini Türkiye coğrafyası dışında yaşayan bütün mağdur ve mazlum insanlara yetiştirmek için yoğun bir çaba gösteriyorlar. Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Uzak Asya'ya kadar bütün ülkelerde kurban organizasyonları yapılacak. Ben bu organizasyonları yapan sivil toplum örgütlerimizi de kutlamak istiyorum.
Valla ben Avrupa'daki özellikle Almanya'daki soydaşlarımız, kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu noktada çok hassas davranıyorlar. Mesela Köln'de bir yer var. Köln'de bir külliye inşa edildi. Külliye diyeyim artık yani epey oldu. Dışarıdan baktığın zaman bu İslam dininin nasıl semavi bir din olduğunu ve nasıl temizliğe önem verdiğini o külliyeyi gördüğün zaman o İslam Medeniyet Merkezi miydi? İsmini tam unuttum. Müthiş bir proje ve tamamen Avrupa'daki soydaşlarımızın kendi ceplerinden verdikleri paralarla inşa edilen bir merkez. İçinde kütüphanesi var, sosyal donatı alanları var. Çocuklar için ayrılmış ayrı bölümler var ve bakıyorsun pırıl pırıl, tertemiz. Ve orada yetişen ikinci kuşak, üçüncü kuşak gençler dini hassasiyetleri de öğrenerek yetişiyorlar. Hem Türkiye'ye aidiyetlerini hem Müslüman kimliklerini unutmayan bu kardeşlerimize teşekkür etmekte teşekkürü bir borç biliyorum yani kesinlikle. Sadece bir cevap şöyle bir rakam vereyim. Geçen sene sadece Diyanet Vakfı'nın bak diğer sivil toplum örgütlerini söylemiyorum. Kızılay'ını veya Kızılay zaten toplayamıyor galiba yurt dışında da. İşte o çeşitli cemaatlerin, sivil toplum örgütlerinin bağışları dışında sadece Almanya'dan Türkiye Diyanet Vakfı'na verilen kurban bağışı 40 bin. 40 bin. Bu muazzam bir rakam. Geçen konuşmuştum Diyanet Vakfı teşkilatındaki arkadaşlarla. Şu ana kadar 10 bin bağış olmuş. Bu geçen haftanın rakamı muhtemelen 2'ye 3'e katlanmıştır. İnanılmaz bir destek var. İnanılmaz bir Türkiye sevdası var. Türkiye geliştikçe, büyüdükçe oradaki vatandaşlarımızın da durumları iyileşiyor. Ve tabii ki şöyle bir durum da var. Cumhurbaşkanımıza inanılmaz bir sevgi besliyor insanlarımızın pek çoğu. Onu da nereden gördüm? Cumhurbaşkanı bir çağrı yapmıştı hatırla. Bu sene tatilinizi Türkiye'de geçirin. Düğünlerinizi, derneklerinizi Türkiye'de yapın. Açıklaması yapmıştı. Bu yıl son dönemde son 5-6 yıldan beri görmediğim kadar gurbetçi yurttaşımızı Türkiye'de gördüm. Gazetelerde de haber oluyor. Kilometrelerce Kapıkule'de ve diğer İpsala sınırında falan araç kuyrukları var.
Bu konuda çok haklısın.
Akın akın geldiler
Biz
yani.
geçen gün Yozgat'a gittik. Yozgat'tan Ankara'ya dönerken arabada bulunan bir arkadaşımız fark etmiş. Dedi ki bana dikkat ettin mi dedi. Yolda gördüğümüz arabalardan 10 tane arabanın dedi 2 tanesi 3 tanesi dedi yabancı plakalı dedi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız akın akın Türkiye'ye gelmişler ve yollardaki arabaların 10 arabanın ikisi üçü yabancı plakalı ve o vatandaşlarımızın arabası. Çok dikkat çekiciydi yani sen iyi hatırlattın bunu. Demek ki bu sene vatandaşlarımız daha çok geldi. Senin de söylediğin gibi Kapıkule Gümrük kapısında kilometrelerce kuyruk da oluştu vatandaşlarımızın dönüşü sırasında.
Yani çok zahmetli bir şey. Yani tekrar tekrar söylemek, teşekkür etmek lazım.
Evet.
Yani burada verilen mücadeleye biz Almanya'dayız, biz uzaktayız diye bir gane kalmıyorlar. Seçimde de buraya geliyor.
Düğünlerinizi burada
Düğünde
yapın
de buraya
çağrısı
geliyor.
olmuştu. Demek ki bu
Evet.
çağrıya vatandaşlarımız duyuyor.
Hepsine geliyor. Yani Türkiye'yi düşündüğün zaman 5-6 milyon insan var Almanya'da. Hepsini kattığın zaman da rakam daha da büyüyor. Ya yani inanılmaz bir Türkiye sevgisi var. Zaten bizim insanımız, başkası değil. Ama orada eskisi gibi bu nasıl oldu? Bizim hükümet veya Türkiye Cumhuriyeti soydaşlarımıza, kardeşlerimize el uzattıkça, kendi içinde güçlendikçe onların da buraya bakışı değişti. Çünkü Türkiye yurt dışından inanılmaz şekilde görünüyor Bilal. Biz burada farkında değiliz yani. Balık gibi. Suyun içindesin, suyun farkında olmuyorsun ya.
Fatih
Onun gibi.
Atik, ben geçen hafta gazetelerde gördüğüm bir haberi hatırlatmak istiyorum. Almanya Tarım Bakanlığı tarafından tüm mezbahalara yazı gönderilerek Müslümanlara kurban için hayvan verilmemesi yönünde bir talimat verildiği iddiası medyaya yansıdı. Umarım ki böyle bir talimat yoktur. Umarım ki Almanya Tarım Bakanlığı Müslümanların kurban ibadetini engelleyecek bir talimat vermez. Vermemiştir. Verdiyse de bile bu talimatı
Düzeltir.
geri çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kurban ibadeti Müslümanlar için önemli bir ibadet. Hatta yaşanan mağduriyeti anlatan bir vatandaşımız da kurbanlık hayvan fiyatları ve kesim için gittiğim çiftlikte Alman Tarım Bakanlığı tarafından kendilerine yazı geldiğini ifade eden kişi Müslümanlara kurban kesmek maksadıyla hayvan satışının yasaklandığını söyledi. Tüm hayvan satış ve kesim noktalarına giden yazıya uymayanlar için de ağır ceza yaptırımlarının uygulanacağı ifade edilmiş. Almanya'da Müslümanlara yönelik 2 yıldır sert uygulamalar görüyoruz. Geçtiğimiz yıl kurban kesim alanlarında polis eşliğinde ibadetimizi yerine getirebildik. Özellikle Kurban Bayramı'nda emniyet güçleri yoğun mesai harcayarak denetimde bulunuyorlar. Ayrıca Almanya Kurban Bayramı'nı hayvana eziyet şeklinde yorumluyor. Hayvan kesimini sadece belgesi olanlar ve şoklu bir şekilde kesmesi kaydıyla izin veriliyor. Biliyorsun bu şoklu kesim İslami kurallara aykırı bir kesim. Bu nedenle Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın bu konuda sıkıntı yaşayabilecekleri ifade ediliyor. İnşallah bu tür sıkıntılar yaşamaz Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız ve kurban ibadetlerinde rahat bir şekilde yerine getirebilirler diye ümit ediyorum.
İnşallah öyle olur ama Almanya'nın tutumu belli yani işte Erdoğan karşıtlığı, Müslüman karşıtlığı. Sadece Türkler yok orada Müslüman olarak. Yani tüm dünyadan insanlar var. Afrika'dan, Orta Doğu'dan ama Almanya bu işi artık bir Müslüman karşıtlığına dönüştürdü.
Evet, maalesef.
Yani maalesef önümüzdeki süreçte de bu giderek artacağı benziyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de benzer uygulamalar var. Avrupa deyince zaten akla Almanya geliyor artık. Diğer ülkelerin pek bir sesi çıkamıyor. Çünkü paranın patronu olduğu için. Umarız bu tavırlarından vazgeçerler. Ama pek vazgeçecek gibi görünmüyorlar. Türkiye'de ne yapıyor? İşte oradaki soydaşlarımız orada kesemiyorlarsa bile buradaki vakıflar aracılığıyla Diyanet Vakfı çok iyi bir teşkilatı var yurt dışında. Onların öncülüğünde Türkiye'de ya da dünyanın değişik yerlerinde bağışta bulunabilirler. O şekliyle kurbanları kesilebilir. Diyanet'in burada çok ciddi bir çabası var. Kurbanınızı veriyorsunuz. Kesildiği ve kime teslim edildiğine kadar size geri dönüş gönderebiliyorlar. Bu noktada bu konuyu da hatırlatmış olalım.
Fatih Atik programımızın sonuna geldik. Ben 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu bayramların ülkemize, milletimize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Senin de son mesajlarını alalım.
Ben de yine yurt dışındaki ve Türkiye'deki vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum. Her iki bayram da kutlu olsun. Bir dahaki hafta görüşmek üzere diyorum.
Evet değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.
Satır arası.